Yuhanna 14. bölümdeki temel konu İsa Mesih'in öğrencilerini teselli etmesidir. Kutsal kitaptaki kitapların bölümler halinde yer almaları biz okuyucular için çok büyük kolaylıklar sağlar. Bu yolla aradığımız bir ayeti ya da pasajı kolaylıkla bulabilir, görebiliriz. Ama bazen bölümler hiç beklenmedik bir yerde biterler. Ve burada da benzer bir durumla karşılaşıyoruz. Yuhanna müjdesinin 14. bölümün başında Rab İsa Mesih'in söylediği sözler, onun Yuhanna 13. bölümde Petrus'a söylediği sözlerin bir devamıdır. Simon Petrus daha biraz önce Rab İsa Mesih için hayatını verebileceğini söylemiş ama İsa Mesih ona daha sabah olmadan, horoz ötmeden kendisini tanıdığını 3 kez inkar edeceğini söylemişti. Bunun böyle olduğunu horoz ötmeden Petrus'un İsa Mesih'i 3 kez inkar ettiğini daha sonra göreceğiz. Bu bölüm süresince İsa Mesih Simon Petrus'a hitap ederek inkarlarla dolu bu karanlık gecede onu Tanrı ile olan ruhsal paydaşlığına geri getirmek istiyordu. Bu bölümde yer alan sözler ağırlıkla Petrus'u teselli etmek amacıyla söylenmişse de bugün yaşayan bizleri de sıkıntı ve denenmeler sırasında teselli etmeye devam etmektedirler. Yuhanna 14. bölüm 1. ayette İsa Mesih öğrencilerini teselli ediyor. Şöyle yazar: "Yüreğiniz sıkılmasın. Tanrı'ya iman edin, bana da iman edin. Dünyanın her neresinde olurlarsa olsunlar, insanlar şu anda huzur, esenlik ve teselli aramaktadırlar. Yüreklerinde barışa büyük bir özlem duyuyorlar. Özlenen bu barış ve teselliyi yüreklere sadece İsa Mesih verebilir. Bunun nasıl olacağını İsa Mesih şu sözlerle açıklar: Tanrı'ya iman edin, bana da iman edin. Bu açık bir emirdir. Yuhanna insanı kurtaran imandan her zaman söz etse de iman eylemini bir kimseye, bir şeye iman etmek anlamında kullanmaktadır. İman hareketsiz ve pasif bir eylem değildir. Tam tersine etkin bir hareket halinde olan bir eylemdir. Bu bir şeye inanmak, iman etmek, güvenmek anlamındadır. Örneğin, arabanızın sizi evinize ulaştıracağına inanıyorsunuz. Peki evinize nasıl ulaşıyorsunuz? Sadece inanmakla mı ulaşıyorsunuz? Hayır. Öylesine inanıyorsunuz ki kendinizi bir anlamda bu arabaya bırakıyorsunuz, teslim ediyorsunuz. Arabanın içine oturuyorsunuz, kontağı çalıştırıyorsunuz ve arabanın hareket edip sizi varmak istediğiniz yere ulaştıracağına inanıyorsunuz. Kurtuluş da buna benzer bir şeydir. İnsanı kurtuluşa götüren imanda kendinizi İsa Mesih'e bırakıyor, ona teslim oluyorsunuz. Tanrı'ya iman edin, bana da iman edin sözü İsa Mesih'in Tanrı olduğunun bir başka ifadesidir. İsa'nın İncil'de hiçbir zaman kendisinin Tanrı olduğunu iddia etmediğini öğreten bazı ilahiyat profesörlerini tanıyorum. Eğer İsa bu bölümün hemen 1. ayetinde burada kendisinin Tanrı olduğunu iddia etmiyorsa bu sözlerle daha başka ne demek istediğini öğrenmek isterim. İsa Mesih'in buradaki sözleri çok belirgin bir iddiayı dile getirmektedir. Tanrı'ya iman etmek, ateist olmamak demektir ki diğer bir deyişle İsa Mesih'le kişisel bir ruhsal ilişki içerisinde olmak, onun denetimi altında yaşamak demektir. Yuhanna 14. bölüm 2. ayette babamın evinde kalacak çok yer var. Öyle olmasa size söylerdim. Çünkü size yer hazırlamaya gidiyorum diyor İsa Mesih. Burada İsa'nın babamın evi demekle neden söz ettiğini açıklamak istiyorum. Babamın evi terimi sizin ve benim üzerinde yaşadığımız o büyük evrendir. Bizler bu sonsuz evren içerisinde küçücük bir nokta gibiyiz. Sir James Jeans bunu yayılan bir evren olarak tanımlar. Başlangıçta insanlar geceleri başlarını göğe kaldırıp baktıkları zaman yıldızları görmüşler ve bu yıldızların bugünkü elektrik lambaları gibi göğe asıldığını zannetmişler. Daha sonra insanlar bu konuyu araştıra araştıra dünyamızın bir güneş sistemi içerisinde bulunduğunu, dünyanın güneşin etrafında dolaşan diğer büyük gezegenlere kıyasla oldukça küçük bir gezegen olduğunu öğrenmişler. Evet, bugün dünyamız bir galaksi yani bir güneş sistemi içerisinde yer almaktadır. Ama bizim içinde bulunduğumuz güneş sisteminin dışında daha sayısızca galaksi bulunduğunu biliyor muydunuz? Bizim güneş sistemimize en yakın galaksi Andromeda galaksisidir ve bizden yaklaşık 2 milyon ışık yılı uzaklıktadır. Sevgili dostum, sabah kahvaltısı için komşudan birkaç parça şeker ödünç alır gibi diğer galaksilere gidemeyiz. Çünkü gidersek öğle yemeğine vaktinde yetişemeyiz. Hem sonra bu galaksilere gitseniz dahi evrenin ucuna ulaşmıyorsunuz ki. Sınırsız, bucaksız bir evrenden söz ediyoruz biz burada. Eğer evren sanıldığı gibi sınırsız bir evrense, o zaman sınırsız bir Tanrı da var demektir. Kim bilir, belki de Tanrı bizi bu dünyaya, bu sınırsız evrene bakalım ve bu yolla bunun ötesinde sınırsız bir Tanrı'nın var olduğunu görelim diye koymuştur. İsa Mesih, babamın evinde yaşanacak çok yer var diyor. Kim bilir, İsa bu sözleri söylerken belki de gülümsüyordu. Çünkü bütün bunları inananlar için yapan kendisiydi. Bu yaşanacak yerlerin, meskenlerin sayısının ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Ben başka gezegenlerde de insanların yaşadığını kabul etmiyorum. Zaten biz bu dünyada yaşayanlar Tanrı'yı yeterince rahatsız ettik. Bir de başka gezegendekiler mi rahatsız etsinler? İnsanoğlu Tanrı'ya karşı isyan bayrağını açmış durumdadır. Ama bununla birlikte bu dünyanın içinde ve dışında çok sayıda bilinçli varlığın, yaratığın da var olduğuna inanıyorum. Örneğin melekler ve cinler. Bu yaratıklar elbette Tanrı'yla, Tanrı'nın hikmetiyle ilgili bazı gerçekleri görebiliyorlar ama üçlü birliğin ikinci kişisi olan Rab İsa Mesih yeryüzüne gelinceye kadar Tanrı'nın insana olan sevgisi konusunda hiçbir şey bilmiyorlardı. Tanrı dünyayı öylesine çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Tanrı'nın sevgisi diğer bir deyişle Tanrı'nın yeryüzündeki insanları sevdiği açıkça görülmektedir. Sizler ve ben kendimizin çok değerli olduğunu düşünüyoruz. Kimseyi üzmek istemem ama insan soyunun kurtarılmaya değmediğini biliyor muydunuz? Tanrı isteseydi bizi yeryüzünden bir anda silebilir ve yeni baştan başlayabilirdi. Eğer bizler ve yeryüzü ortadan kaldırılmış olsaydı evrende pek bir şey eksilmiş olmazdı. Ama o zaman Tanrı sevgisini göstermemiş olurdu. O zaman Tanrı sadece adaletini ve doğruluğunu göstermiş olurdu ama sevgisini değil. Tanrı biz insanları seviyor. O seni ve beni seviyor. Sevilmeye layık olduğumuz için değil ama tamamen sevimsiz ve suçlu olduğumuz halde dahi o bizi seviyor. Ne yazık ki biz insanlar böyleyiz. İnanmıyorsanız çevrenize şöyle bir bakın göreceksiniz. Suç, uyuşturucu, seks, sahtekarlık, rüşvet, yalan, dolan. Ama böyle olduğumuz halde Tanrı bizi hala sevmekte ve bizi suç ve günahlarımızdan kurtarmak istemektedir. Ne diyordu İsa Mesih? Babamın evinde çok yaşanacak yerler var. Ben uzun yıllardır Presbiteryen Kilisesi'nin atanmış bir vaizi olarak çeşitli yerlerde görev yaptım. Bir keresinde onların maniye dedikleri lojman tipinde bir evde oturdum. Kaldığım lojmanda 14 daire bulunuyordu ve kaloriferleri tam çalışmıyordu. Kış aylarında soğuktan tir tir titrediğimiz olur, kendimizi zar zor mangal ateşiyle ısıtmaya çalışırdık. Bugün birileri gökteki lojmanlardan söz edince benzer bir tepkide bulunarak hemen titremeye başlıyorum. Korkudan değil ama heyecandan olsa gerek. Benim burada lojman dediğim yer Yunanca'da mone sözcüğüdür ve anlam olarak mesken, konut ya da yaşanılacak yer demektir. İsa Mesih burada bu sonsuz evrende birçok yaşanacak yerlerin var olduğunu söylemekteydi. Eğer olmasaydı size söylerdim. İsa Mesih tüm iddialarını bu sözlerle özetliyordu. Buna göre onun söylediklerine ya inanacak ya da inanmayacaksınız. Size yer hazırlamaya gidiyorum. Ne güzel değil mi? O bize bugün yer hazırlıyor. Bu sonsuz evrende yaşanacak çok yerler olduğu halde o özellikle kendisine ait olanların yaşayacakları meskenler yapmaya gidiyordu. Sanımca evrende bizim dışımızda düşünebilen birçok yaratıklar daha bulunmaktadır. Yuhanna, vahiy kitabında bunlardan bazılarına yakından bakabilme fırsatı bulmuş ve gördükleri karşısında çok etkilenmişti. Yuhanna bunların sayıca 1000 tane, 10.000, binlerce bin olduğunu söylemektedir. Evet dostum bizler her açıdan mükemmel ve muazzam bir Tanrı ile karşı karşıyayız. Bugün insan milyonlarca insan içerisinde niye hala kaybolmadığını merak ediyor. Yeryüzünde o kadar çok insan yaşıyor ki, önceki nesillerle beraber yeryüzünden 10 milyarlarca insan gelip geçmiştir. Ama gökteki İsa Mesih bugün de hala kendisine ait olanların kalabilecekleri yerleri hazırlamaya devam etmektedir. Onun hazırladığı bu yerlerde hiçbir zaman bizden başkaları bulunmayacaktır. Bundan yıllar önce rasathanede çalışan bir komşum vardı. Şu an tam olarak hatırlamıyorum ama çok büyük çapta bir merceği yerine yerleştirirken bir zorlukla karşılaşmışlar ve merceği yerine tam oturtamamışlardı. Sonunda merceği yerine yerleştirebildiklerinde komşuma bu yeni teleskoplarıyla gökte neler gördüklerini sordum. "Niçin bu kadar merak ediyorsun?" diye sorunca ona şöyle dediğimi hatırlıyorum. "Bu kadar çok merak ediyorum çünkü öğrenmek istiyorum. Hani olur ya, göksel babamın evini gözetleyebilen büyük bir merceğiniz olduğundan orada bir şeyler görüp görmediğinizi öğrenmek istiyorum. Çünkü orada Rab İsa Mesih bugün benim için bir yer hazırlıyor." Yuhanna 14. bölüm 3. ayette "Gider ve size yer hazırlarsam siz de benim bulunduğum yerde olasınız diye yine gelip sizi yanıma alacağım diyor İsa Mesih. Tanrı'nın yeryüzüne bir kimseyi kendi hazırladığı yere götürmeye geleceği konusu kutsal kitapta ilk kez bu ayette geçer. Eski antlaşma dönemlerinde yaşayan inanların böyle bir beklentileri yoktu. Tanrı İbrahim peygambere onu bir yıldıza götürmeye geleceğini hiçbir zaman vaat etmedi. Tanrı İbrahim'e soyunun denizin kumu kadar çok olacağını vaat etti. Ama kendisi vereceği sonsuz evin gökte değil, bu dünyada olacağını söyledi. Eski antlaşmadakilerin umudu yeryüzünde barış ve doğrulukla hükmedecek yersel bir egemenlikti. Evet, Tanrı'nın bu dünya için amacı budur. Ben şahsen İncil'de sözü edilen göklerin egemenliği teriminin Tanrı'nın bu dünyadaki egemenliği olduğunu düşünüyorum. Bakın, Tanrı eski antlaşmada 2. mezmur 6. ayette şöyle diyor. Ve ben kralımı kutsal dağım Siyon'a oturttum diyor. Bu Tanrı'nın bu dünya ile olan amacıdır ve o oğlu Rab İsa Mesih'i bu dünyada tahta oturtacağı günü sabırsızlıkla beklemektedir. İşte o zaman burada göklerin egemenliği başlamış olacak. Tanrı'nın bu dünya için amacı budur. Eski antlaşma inanlarının beklentisi, umudu budur. İsa Mesih'in öğrencileri İsa'nın bu sözleri karşısında çok şaşırmışlardı. Çünkü İsa onları onlar için hazırlayacağı yere alacağını söylemişti. Bu onlar için yepyeni bir öğretişti. Böyle bir öğretişle ilk defa karşılaşmaktaydılar ama sonuncusu değildi bu. Pavlus da bu aynı konuda konuşarak 1. Selanikliler mektubunun 4. bölümünde Rabbin kendisinin büyük bir sesle gökten gelerek kendisine ait olanları çağıracağını, önce Mesih'te uyuyanların alınacağını, sonra da yaşamakta olan inanların Mesih'i karşılamak için göğe alınacaklarını, böylece inanların Rabbin olduğu yerde Rab'le birlikte olacaklarını söyleyecekti. Yuhanna da Vahiy kitabının 21. bölümünde yeni Yeruşalim kentinin gökten, yani Tanrı'nın olduğu yerden yeryüzüne ineceğini söylemektedir. Bu şehir yepyeni bir şehir olacak ve İsa'nın öğrencileri ve ilk elçilerden başlayarak bütün inanlar sonsuza dek bu şehirde yaşayacaklardır. Yuhanna 14. bölüm 4. ayette "Benim gideceğim yerin yolunu biliyorsunuz." diyor İsa Mesih. İsa Mesih bu sözlerle öğrencilerini yükseklere çıkarmayı amaçlamıştı. Çünkü bulundukları yukarı odada çarmıhın gölgesini iyice hissetmeye başlamışlardı. Günah kapıda durmuş, kurbanını elde etmek için kapıyı çalmaya başlamıştı. Bu sözlerle Rabbimiz onları oradan ve içinde bulundukları zamandan alıp ileriye, yukarıya götürmek istemişti. İsa Mesih onlara iki şey söylüyordu. Gideceği yeri ve oraya nasıl gideceğini. Yuhanna 14. bölüm 5. ayette Thomas, "Ya Rab, senin nereye gideceğini bilmiyoruz. Yolu nasıl bilebiliriz?" dedi. Thomas, İsa Mesih'in şüpheci diye bildiğimiz bir öğrencisiydi. İncil'de Thomas'la her ne zaman karşılaşırsak onu ya bir soru sorarken ya da bir şüphe belirtirken görmekteyiz. Thomas'ın aklında uzun bir süredir bir soru işareti vardı ve Rabbimizin bu soru işaretini bir ünlem işareti durumuna getirmesi de epey bir zaman almıştı. Bence Thomas'ın orada bulunup bu soruyu sormuş olması çok yerinde bir şey olmuştur. Çünkü bu soru çok önemli bir sorudur. Eğer ben de orada onların arasında olsaydım böyle bir soruyu Rab'be ben de sormak isterdim. Eğer Thomas bu soruyu sormamış olsaydı İncil'in özeti diyebileceğimiz İsa'nın bu yanıtından yoksun kalmış olacaktık. Yuhanna 14. bölüm 6. ayette İsa, "Yol, gerçek ve yaşam benim," dedi. "Benim aracılığım olmadan babaya kimse gelemez." İsa Mesih burada onlara "Yol benim" ya da "Ben yolum" diyordu. İsa yolu gösteren herhangi bir kimse değil ama yolun ta kendisiydi. O Tanrı'ya giden yoldur. Hiçbir dinsel kural ya da töre sizi Tanrı'ya götüremez. Sizi Tanrı'ya sadece ve sadece İsa Mesih götürebilir çünkü yol odur. Bu nedenle ona ya inanacak ya inanmayacaksınız. Ya güvenecek ya da güvenmeyeceksiniz. İsa bu ayette kendisinin aynı zamanda gerçek olduğunu da söyledi. Gerçek benim dedi. İsa her ne kadar gerçeği söylüyorduysa da gerçeğin kendisiydi. İsa Mesih gerçeğin mihenk taşıdır, o gerçeğin standartlar enstitüsüdür. Evet, İsa sadece bu kadarla kalmadı. Aynı zamanda yaşam benim dedi. İsa bu sözüyle yaşadığını söylemedi. Hayır, yaşam denen şeyin kendisi olduğunu söyledi. Bu bakımdan İsa Mesih en basitinden tüm yaşamın bitkisinden hayvanına kadar yaşayan bütün varlıkların kaynağını oluşturmaktadır. Benim aracılığım olmadan hiç kimse babaya gelemez. Bu sözüyle İsa Mesih her çeşit din sistemine, felsefi görüşe ve ideolojiye bir son vermiş oluyordu. Ne diyordu İsa Mesih burada? Benim aracılığım olmadan hiç kimse Baba Tanrı'ya ulaşamaz diyordu. Bu söz çok dogmatik görünüyor olabilir. Bundan yıllar önce üniversitede okuyan bir öğrenci kutsal kitabı sevmediğini, içinde bir sürü dogmatizm olduğunu söylemişti. Onunla aynı fikirdeyim. Bana özellikle de bu 6. ayeti göstererek işte dogmatik bir söz demişti. Ben de ona şu karşılığı vermiştim. Evet, dogmatik bir söz ama gerçeğin özelliklerinden birinin dogmatizm olduğunu biliyor muydunuz? Gerçek dogmatik olmalıdır. Okuldayken öğretmenlerimden bir tanesi tanıdığım en dar görüşlü, en dogmatik düşünceli kişilerden bir tanesiydi. 2 artı 2'nin 4 olduğu konusunda ısrarla dururdu. Ona göre 2 yumurta artı 2 yumurta eşittir 4 yumurta değil de her zaman 2 artı 2 4 olurdu. Bu yüzden tam bir dogmatik kafaya sahipti. Zamanla tasarruf hesabımın bulunduğu bankanın da aynı sistemle çalıştığını öğrendim. Tabii bu benim durumumda 2 artı 2 eşittir 4 değil de her zaman 2 eksi 2 eşittir 0 oluyordu. Yani banka cüzdanımda hiçbir zaman doğru dürüst bir tasarrufum olmamıştır. Lafı fazla uzatmadan şunu tekrar belirteyim. Gerçekle ilgili özelliklerden bir tanesi içerisinde dogmatizmi bulundurmasıdır. Tabii her dogmatik olan şey doğru olmayabilir. Doğru olmadığı halde dogmatik bir şekilde inanılan safsatalar çoktur. Evet, sorgusuz sualsiz dogmatik bir şekilde inanılıp da saçma sapan anlamsız olan şeyler pek çoktur. Ancak gerçek dogmatik olmalıdır. Eğer bir yere gitmek istersen, yolu bilmeyen ve gideceğin yere nasıl varılacağından emin olmayan birisine yol sormak istemem. Gideceğim yere nasıl varacağımı anlatabilen, hangi yollardan geçmek gerektiğini bilip bana söyleyen birine sormak isterim. 2000 yıldır milyonlarca insan İsa'nın yol benim şeklinde dediği bu söze dayanarak İsa Mesih'e gelmiş ve bu sözün gerçek olduğuna tanık olmuşlardır. Bunun böyle olup olmadığını siz de deneyebilirsiniz. İsa Mesih kendisine iman etmedikçe hiç kimsenin Tanrı'ya ulaşamayacağını söylüyor. Bugün iman ederek İsa'ya gelin ve onun aracılığıyla Tanrı'ya ulaşabileceğinizden emin olun. İleride bir gün cennette Thomas'la karşılaştığım zaman ona yukarı odadayken Rab İsa Mesih'e yolu nasıl bilebiliriz diye sorduğu için teşekkür edeceğim. Çünkü eğer bu soru olmasaydı Yuhanna 14. bölüm 6. ayetteki bu muhteşem sözlere sahip olamayacaktık. Yuhanna 14. bölümde İsa Mesih'in öğrencilerinden başka biri daha söze karışarak İsa'ya bir şey söyleyecekti. Bu Filipus'tu. Bakın Filipus İsa Mesih'e ne diyor? Yuhanna 14. bölüm 7 ve 8. ayetlerde İsa Mesih beni tanısaydınız babamı tanırdınız. Artık onu tanıyorsunuz, onu gördünüz. Filipus, Ya Rab bize babayı göster, bu bize yeter dedi diye yazıyor. Filipus, Simon Petrus'a kıyasla çok sakin ve uysal bir kişiliğe sahipti. Sanımca çok az konuşuyordu. Adı Yunan adıydı. Bu nedenle bazı kutsal kitap yorumcuları onun Yunanlı olabileceği görüşündedirler. Bununla birlikte bir kimsenin adı Yunan adı olmakla birlikte kendisi bir Yahudi de olabilirdi. Filipus sıra dışı bir kişiydi. Çünkü onunla her ne zaman karşılaşırsak onu birilerini Rab İsa'ya getirirken görmekteyiz. Anımsayacaksınız, Nathanael'i İsa ile tanıştıran oydu. Bunu zaman zaman düşünmüşümdür. Filipus sakin bir kişiydi. Ama Nathanael çok hareketli, heyecanlı ve konuşkan bir kişiydi. Filipus sessiz sakin, Nathanael ise hareketli ve şakacıydı. Ama sessiz ve sakin görünümlü Filipus insanları İsa'ya getiriyordu. Anımsayacaksınız, İsa ile konuşmaya gelmiş olan Yunanlılar ilk olarak Filipus'la konuşmak istemişlerdi. Filipus burada herhangi bir insanın söyleyebileceği en heyecanlı, en çarpıcı sözleri söylüyordu. İsa'ya bize Baba Tanrı'yı göster diyordu. Sevgili dostum, bugün size kişisel bir soru sormak istiyorum. Yaşamdaki en önemli hedefiniz, arzunuz nedir? Bütünlemek istediğiniz işiniz, ulaşmak istediğiniz hedefiniz nedir? Zengin olmak mı istiyorsunuz? Namınız büyük mü olsun istiyorsunuz? Çocuklarınızı okutmak mı istiyorsunuz? Onları Rabbin öğretişleri doğrultusunda yetiştirmek mi istiyorsunuz? Amaçlarınızda doğru ve haklı olabilirsiniz. Ama en büyük amaç ya da en büyük amacımız Filipus'un sözlerinde belirttiği gibi bize babayı göster diyerek Tanrı'yı görmek olmalıdır. Yuhanna 14. bölüm 9. ayette İsa Filipus dedi. Bunca zamandır sizinle birlikteyim. Beni daha tanımadınız mı? Beni görmüş olan babayı görmüştür. Sen nasıl bize babayı göster diyorsun diye yazıyor. Filipus eski antlaşma kayıtlarından Musa peygamberin Tanrı'nın yüceliğini gerçek olarak Yaşaya peygamberinde bir rüyet olarak gördüğünü biliyordu. Bence burada İsa Mesih'in verdiği yanıtı bir tür azarlama olarak kabul etmemeliyiz. İsa Mesih burada Filipus'a kendisinin birçok mucize gerçekleştirdiğini söylemekteydi. Her ne kadar Filipus Tanrı'nın yüceliğini Musa ya da Yaşaya peygamber gibi görmediyse de İsa'yı görmüş ve onun sözlerine ve yaptığı işlere tanık olmuştu. Filipus görmek istediği her şeyi aslında İsa Mesih de görmüştü. Daha da açıkçası o Tanrı'yı görmüştü. Çünkü sırf İsa Mesih de eski antlaşmada bulunan vahilerden çok daha fazlası bulunmaktadır. Filipus beden alıp aramızda yaşamış olan İsa Mesih'i gözleriyle görüp onunla yaklaşık 3 yıl yaşayarak Tanrı'nın en büyük vahyine açıkça tanık olmuştu. Anımsayacaksınız, İncil'de İbraniler mektubunun yazarı İsa'nın Baba Tanrı'nın yüceliğinin parıltısı olduğunu ve Tanrı'nın öz varlığı niteliğinde bulunduğunu yazmaktadır. Nerede? İbraniler 1. bölüm 3. ayette. Beni görmüş olan babayı görmüştür sözü görüntü olarak tıpatıp aynı kişileri gördüğümüz anlamında anlaşılmamalıdır. Bu söz güçte, karakterde, sevgide ve diğer her şeyde aynı kişiyi gördüğümüz anlamında anlaşılmalıdır. Yuhanna 4. bölüm 24. ayette denildiği gibi Tanrı ruhtur, ona tapınanlar da ruhta ve gerçekte tapınmalıdırlar. İsa'yı görenler onda Baba Tanrı'yı görmüş olurlar işte bu sebep yüzünden. Yuhanna 1. bölüm 18. ayette Tanrı'yı hiçbir zaman hiç kimse görmedi. Babanın bağrında bulunan ve Tanrı olan biricik oğul onu tanıttı diye yazar. Biz İsa'yı görüyoruz ve tüm sonsuzluğu onunla birlikte geçireceğiz. Onu çok seven biz inanların en büyük amacı yaşamımızın hedefi onu tanımaktır.